Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü ikram ve inamı daima üzerinize olsun efendim. Yine bir Marifet Mektebi programında siz aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Bir seri halinde devam eden dil sohbetlerimizden bugün dilin afetlerinin beşincisi olan bir konuya temas etmeye çalışacağım aziz dinleyenlerim. İnsanlar arasındaki münasebetlerde gözlediğimiz iki tavır vardır. İnsanlar birbirleriyle dilleriyle anlaşıyorlar. Bazen gözleriyle anlaşıyorlar. Bazen de kalpten kalbe anlayışlar oluyor. Bazen iki insan yan yana duruyor. Bir sükût halinde gönülden gönüle aktarmalar, anlaşmalar oluyor. Tabii bu daha çok tasavvufi hayattadır. Nitekim Monsieur Calvert isimli bir Danimarkalı düşünür Esad Erbili Hazretlerini ziyarete gelir. Yıllar önce dergahına gider. Esad Erbili batılıların böyle çok soru sormaya, münakaşaya meyyal olduklarını bildikleri için de tercümanı vasıtasıyla der ki, Monsieur, hiç kendini zorlama, acele etme, telaşlanma. Bizim dergahımızda her şey kalpten kalbe akar gider. Belki insanlar dışarıda, birçok insan konuşarak anlaşamaz ama bu dergâhta da insanlar konuşmadan çok güzel anlaşırlar. Kısacası aziz dinleyenlerim, beşeri ilişkiler bazen sessiz olarak çok ahenkli yürür. Bazen gözden göze sözler, düşünceler akar. Bazen halden hale akışlar olur. Ama genel olarak da İnsanlar birbirleriyle, sözleriyle anlaşırlar. Dertlerini, sevinçlerini, fikirlerini birbirlerine Allah'ın ikram ettiği en güzel uzuvlarımızdan biri olan dilleriyle aktarırlar. Fakat burada da insanlar çeşit çeşittir. Gerçekten burada da iki ayrı insan durumunu görürüz. Yani iki tavır vardır. Birinci tavırda bir insan vardır, muhatabının sözünü dinler, teklifini dinler ve onu reddetmeden, onunla bir mücadeleye, münakaşaya girmeden, onun sözü üzerinden sözü istediği istikamete yine aktarabilir. Bir başka insan vardır, daha ilk başta, ilk sözde adeta bir münakaşaya, bir mücadeleye girer. Tabii aziz dinleyenlerim, bütün bunları hep mübah konuşmalar arasındaki üslupla ilgili olarak anlatıyoruz. Yoksa elbette ki bir insan bir haramı konuşuyorsa orada da hemen o söze katılmadığımızı yine söylemeliyiz. Ancak o söze katılmamanın bile yine İslami gelenekte bir üslubu, bir usulü vardır. Nitekim Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken Harun'la beraber buyurur ki وَكُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Karşınızda azılı bir firavun var. Rububiyetini haşa iddia eden bir firavun var. Dolayısıyla ona nasıl söz söyleyeceğinize dikkat edin. Siz sözünüzü yine de yumuşak söyleyin. Çünkü o ben Rabbim diyecektir. Sizse Rabbinizi anlatacaksınız. Ama onun bu kadar tutarsız, bu kadar batıl, bu kadar gerçek dışı sözüne bile siz yine yumuşak bir sözle mukabele edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu bakımdan İslami terbiye mekteplerinde söz konusu disiplinlerin en önde gelen bir husustur. Biz buna dil disiplini diyebiliriz. İşte bu disiplini içerisinde önemli hususlardan birisi de mira ve cidal dediğimiz husustur. Mira dediğimiz hadise Türkçemizde pek kullanılmaz ama başkasının sözüne hemen itiraz, sözü hemen kesmeye çalışmak, bir kimseye yaptığı telaffuzdan dolayı, yani telaffuzun yanlıştır demek, gramerinde bir şey var demek, lügat cihetinden yanlıştır diye karşımızdaki insanı daha ilk cümlesinde veya ilk konuşmasında hemen küçültmeye çalışmak veya itiraz eden bir konumda olmak. Bazen de tabii manasına itiraz edilebilir ama bütün bunların hepsinin bir üslubu, bir tarzı olması gerekir. Toplum hayatına baktığımızda da böyle birçok dostlukların, ahbaplıkların, müşterek işlerin konuşma üslubundaki, tartışma üslubundaki veya beşeri ilişkilerdeki söz disiplinine uyulmayışından, böyle lüzumsuz mücadelelerden, lüzumsuz münakaşalardan, lüzumsuz itirazlardan kaynaklandığını görürüz. Özellikle aile hayatında da eşlerin birbirlerine hitaplarında, birbirleriyle sözlü iletişimlerinde belki de en çok dikkat edecekleri husus işte bu husustur. Yani bir konuşmayı, bir müzakereyi bir mücadeleye dönüştürmemek, aşırı bir tartışmaya dönüştürmemek. Çünkü tartışmalarda nefisler daha çok ön plana çıkıyor ve böyle dilimize geçmiş çok güzel bir söz var. Kazanılan her sözlü veya fiili mücadele kaybedilen bir dosttur derler. Aile hayatında zaman zaman taraflardan biri aile hayatının devamı için karşı tarafın mücadelesini, münakaşasını bir yerde sükutla karşılamak durumunda kalır. Onun için aziz dinleyenlerim, dil disiplini gerçekten çok önemli bir disiplin ve bunun için de önceki sohbetlerimizde de arz etmeye çalıştığım gibi gerek ayeti kerimelerden, gerek hadis-i şeriflerden, gerek sahabelerin uygulamalarından çok farklı misallerle ciltlerce kitap yazılmış. İnsanı dünyada kendisini sıkıntılar, ahirette ise kendisine sorumluluk getiren dilin önemli bir uzuv olduğu beyan edilmiştir. Tabii bütün bu noktalarda hep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanlarına bakıyoruz önce. Allah'ın Resulü, sevgili peygamberimiz, ahirette şefaatçımız buyuruyorlar ki, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, لَا تُمَارِ اَخَاكْ وَلَا تُمَزِّحُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْئِدًا فَتُخْلِفَهُ. Sakın kardeşine meşru hususlarda itiraz etme. Onunla boş şeyler konuşma. Lüzumsuz bir şaka da yapma. Ve en önemlisi, kardeşine söz verip de sonra ondan cayma buyuruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine çok düşkün. Ümmetini çok seviyor. Bir kere kendisiyle ümmeti arasındaki ilişki çok sıcak bir ilişki. Şefkate, rahmete, merhamete, hatta Kur'an ifadesiyle harisun aleyküm. Böyle bir annenin çocuğuna düşkünlüğü gibi bir düşkünlüğe ulaşan bir ilişki. Ancak ümmeti arasındaki ilişkinin de aynen kendisiyle ümmet arasındaki ilişki gibi olmasını istiyor Peygamberimiz. Aman ey ümmetim diyor. Sizler birbirinizin kardeşsiniz. Kardeşseniz o zaman her şeyde birbirinize itiraz etmeyin meşru hususlarda. Lüzumsuz şakalar yapmayın. Sonra bir kardeşinize söz veriyorsanız o sözden de caymayın. Eğer günah olmayan bir şeyse o sözden caymayın. Ama insanlar hatadır. Bir günahı söz verir. O zaman da gider kardeşini ikna eder, özür diler. Ben bir söz verdim ama farkında değilim. Verdiğim söz bir günahmış, bir hatamış. Onu yaparsam Allah'a karşı sorumlu olurum. Siz de sorumlu olursunuz şeklinde. Bütün beşeri ilişkilerin temeline Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nezaketi, zarafeti, biraz daha Türkçemize geçen tabirle kibarlığı bir esas olarak koyuyorlar. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir başka hadis-i şerifte haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimse için cennetin ortasında bir köşk vardır. Ama haksız olduğu halde mücadeleyi terk eden içinse cennetin kenarında bir beyt bina edilir buyuruyor. Evet, bir insan haklıdır. Haklı olduğu halde bir mümin kardeşiyle münakaşaya, mücadeleye girmek istemiyordur. Çünkü bu mücadeleden elde edeceği çok da fazla dünyevi veya uhrevi bir fayda yoktur. Nefsini tatmin etmek için, kendini üstün göstermek için, kendi bildiğinin tek doğru olduğunu ifade etmek için bir mücadeleye giriyor. Ama belki de haklı, ama o kardeşini tahkir etmemek için de böyle bir mücadeleyi bırakıyorsa, Allah diyor ona Efendimiz, cennetin ortasında bir köşk yapar. Ama bir insan hem haksız olduğu halde dikkat eder, bundan kaçınırsa ona da cennetin kenarında yine bir beyt ikram edilir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ancak bir üçüncü hadis-i şerif var ki aziz dinleyenlerim, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlündeki sıralamayı bize gösteriyor. Ve Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz Taberani ve Beyhaki'nin rivayet ettikleri bu hadis-i şerifte putperestlik ve içkiden sonra benden aldığı muahede dedikodu ve mücadeleden kaçınmaktır. Putperestlik akideyle ilgili bir şey. Cenab-ı Hak puta tapmayı bütün insanlara nehyediyor. Kendi uluhiyeti karşısında hiçbir varlığın ilah olamayacağını, ibadet edilecek tek varlığın kendisi olduğunu, dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zuhur ettiği zamanda insanlar din olarak putperestlik dediğimiz kendi elleriyle yaptıkları şeylere taptıklarından o nehyediliyor. Sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme içki nehyediliyor. Efendimiz içmiyor tabii. İnsanlardan içki nehyediliyor. Sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hak diyor beni cahiliye döneminde de Allah'ın yasak kıldığı şeylerden hep korumuştur. Çünkü peygamberler masumdur. Eğer onlar günah işlemiş olsalar insanlar der ki bugün bu günahı yasaklıyorsun ama sen de filan zaman bunu yapmıştın. Onun için peygamberlere böyle bir itiraz olmasın diye Yüce Rabbimiz peygamberlerini masum insanlar arasından seçiyor. Veya peygamber olarak seçilecek insan farkında olmadan hayatı boyunca hep masum kalıyor. Yani günah işlemiyor. Onun için hadis-i şerifi belki böyle anlamak lazım. Putperestlik ve içkiden nehyettikten sonra diye ifade edilen peygamber beyanını Allah kullarını putperestlikten nehyediyor. Allah kullarını içkiden nehyediyor. Ben zaten hayatım boyunca putperest olmadım. Ben hayatım boyunca içki içmedim. Ama Cenab-ı Hak kullar adına benden aldığı ahit dedikodu ve mücadeleden kaçınmaktır. Bu bakımdan muhterem dinleyenlerimiz, din kardeşinin sözünü kesmek şeklinde ifade edilen mira kelimesiyle beraber bir de mücadele kelimesi var. Mücadele ise başkasını küçük düşürmek, kusurlu tanıtmak ve böylece kendini üstün gösterme duygusuyla insanların sözlü veya fiili girişimleridir. Tabii mücadele deyince daha çok biz dil bahsinde sözlü mücadeleye temas ediyoruz. Ve başkasını küçük düşürme arzusu diyor İmam Gazali, insandaki yırtıcılık tabiatından gelir. İnsanda fıtri olarak bir de diğer hayvanlarla müşterek bir vasıf vardır. Orada yırtıcılık vasfıdır. İşte o yırtıcılık vasfından dolayı insan başkasını kırmayı, ezmeyi isteyebilir. Bunun da yolu insandaki o mücadele ve cedel duygusudur. Aman bir şey birisi biliyor ama ben onun bildiğinden daha iyisini biliyorum. Onun nasıl eksik bildiğini, nasıl hatalı bildiğini ben ona bir göstereyim. Bu noktada zaman zaman tarihi misaller vardır. Burada ben teberrüken merhum Musa Topaş Efendi Hazretleri'nin bir kitabında merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu'ndan naklettikleri bir kıssayı siz aziz dinleyicilerime arz etmek isterim. Bir gencin içinde Yusuf Hemedani Hazretlerini ziyaret etmek, onun manevi halinden istifade etmek hem de duasını almak arzusu vardır. Yusuf Hemedani, Altun Silsile'nin şahlarından, büyüklerinden bir zat, Abdülhalik Gücdevani'yi, daha sonra da Şah-ı Nakşibendiler Silsilesini yetiştiren büyük bir zat. Nihayet bu genç kararını verir ve bu kararını da komşusu da terzidir, onu açar. Der ki, ben Yusuf Hemedani isminde bir Allah dostu var, onu ziyarete gitmek istiyorum. sen de gelir misin? Ama niyetim halis, duasını almak istiyorum, o zatla tanışmak istiyorum. Terzi der ki ben de gelmek isterim. Fakat kalbimde o zata karşı bir takım tereddütler, şüpheler var. Hakkında güzel şeyler duyuyorum ama daha kalbim mutmain olmuş değil. Gerçekten bu zat bir Allah dostu mudur değil midir? Gidip göreyim, öğreneyim. Ve bu gayenin tahakkuku için iki güzel insan yola çıkarlar. Yolda bir alimle karşılaşırlar. Sorar bu alim, nereye gidiyorsunuz delikanlılar? Onlar derler ki, Yusuf Hemedani isminde bir zat varmış. Herkesin onun hakkında hüsnü zannı var. Bir mürşit, bir Allah dostu olduğu söyleniyor. Onu ziyarete gidiyoruz. Peki, der ki, ben de uzun zamandan beri onu görmek istiyorum. Ancak benim gidişim başka. Onunla karşılaşmak istiyorum, duydum. Ona sorular soracağım. Biraz da onunla mücadele edeceğim. Ve onu mahcup edeceğim. Çünkü bu alemin gönlünde müthiş bir kibir var. Belki de o manevi hayata karşı gönül kapıları kapalı. Onun içinde cedel arzusu var, münakaşa arzusu var, mücadele arzusu var. Ve üç insan beraber yola çıkarlar. Gidişleri aynı. Yani zahiri halleri aynı. Fakat niyetler değişik. Genç, temiz, saf bir niyetle ziyaret etmek arzusunda. Terzi, şüphesini gidermek niyetiyle ziyaret etmek arzusunda. Zahiri alimse, hasedi var, kibiri var, münakaşa etmek istiyor, karşı tarafı da mahcup etmek istiyor. Nihayet bu Allah dostunun bulunduğu yere gelmişler. Ziyaretçi odasına kabul olunmuşlar. Oda kapısı da kapalı. Bir müddet oturmuşlar. Merak ve heyecanları artmış. Odanın ortasında da büyükçe bir post var. Kapı kapalı. Yusuf Hemedani Hazretleri bir müddet sonra odada zuhur eder. Ve hayli sükût ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın gönlüne verdiği bir aydınlatmayla, ilahi bir nurla konuşmaya başlar. Önce o tertemiz niyetli gence döner. Der ki, evladım, elhamdülillah senin hem dünyan hem de ahiretin mamur görünüyor. Ve bu gence büyük iltifatlar gösterir. Ve kaynaklara göre bu temiz ruhlu genç geleceğin Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. İkinci defa kalbinde tereddüt bulunan terziye döner. Der ki, evladım, senin imtihan gayesiyle geldiğini Rabbim bize ilham etti, bildirdi. Sen dünyada muhtemel ki bir takım sıkıntılara maruz kalacaksın. Ama umulur ki imanını kurtarırsın. Üçüncü defa, hüsnü niyet sahibi olmayan, sadece münakaşa ve mücadele için kibriyle gelen aleme döner. Umarım ki hem dünyada perişansın hem de imanını muhafaza edebilmeme tehlikesi var. Çünkü kibir, gurur, özellikle de Allah dostlarına düşmanlık insanı böyle bir tehlikeye kadar götürebilir. Tabii gaybı mutlak olarak kimse bilmez. Ancak burada Hazretin ifade ettiği böyle sıfatların insanı taşıyacağı kötü akibettir. Onun için de özellikle o mana erleri dediğimiz sonsuzluk kervanının güzel insanları hayatlarını bir takım lüzumsuz münakaşa ve mücadelelerle geçirmezler. Onlar topluma söylenmesi gerekeni en güzel bir üslupla, en güzel bir şekilde ve en güzel bir vasatta insanlara duyururlar yine. Ama sözden anlamayan, halden anlamayan bir takım naehil dediğimiz insanlarla da lüzumsuz münakaşalara ve cedel ortamlarına hiçbir zaman girmezler. Bizim özlü sözlerimizde, medeniyetimizde gerçekten bir takım güzel sözler vardır. Mesela derler ki, müsademeyi efkardan barikayı hakikat çıkar. Yani eğer fikirler çarpışırsa, karşılıklı olarak bir araya gelirse, Onlardan da hakikat kıvılcımları çıkar. Elbette ki insanların belirli bir üslupla bir konuyu müzakere etmeleri, tartışmaları güzeldir. Hatta buna belki tartışmaktan öteye müzakere, istişare etmek. Ancak bu söze böyle latif bir ilave yapılmış, deniliyor ki ancak çarpışanlar kabak olursa da ortaya çekirdek çıkar. Medyamıza baktığımız zaman, televizyonlardaki bir takım tartışmalara baktığınız zaman gerçekten de çok zaman ortaya hakikat değil, daha çok çekirdekler dökülüyor. Onun için Müslüman kendi nezaketini, nezahetini kollamalı, dilini lüzumsuz yerlerde harcamamalı, lüzumsuz münakaşa ortamlarına hiçbir şekilde girmemelidir. Bu bakımdan İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu bahsi şöyle ifade eder. İnsana yaraşan kıble ehlinden dilini çekmektir. Zira insanda mücadele fıtri bir haldir ama yine de insana yakışan kıble ehlinden dilini çekmektir. Ve bunun için de insan mücadele yoluyla değil, gizli nasihat yoluyla bir takım insanları veya bir takım ikaz edilmesi gereken yerleri irşad etmelidir. Eğer irşad edecekse onları daha özel bir şekilde yapmalı. Ancak kıble ehlinden insan dilini çekmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herkesin bildiği hadisini hatırlamak gerekir. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Gerçek Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emindirler. Yine Gazali Hazretleri aziz dinleyenlerim İhyasında bir hadis naklediyor. Dilini ehli kıbleden çekip onları ancak gücünün yettiği en güzel şekilde ikaza çalışan kimseye Allah rahmet etsin. Hadisi rivayet eden Hişam bin Urve, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözü 7 defa tekrarladığını söylemiştir. Mücadeleyi adet haline getiren insanlar çok zamanda kendi mensupları tarafından övülür. Bu sebeple izzet ve kabul gören kimse haline gelir. Bu da o insandaki mücadele arzusunu daha çok körükler ve o arzu, o şehvet güçlenir. Gadap, kibir, riya, mevki sevgisi gibi diğer güçler de kendisinde toplanır ve bunları söküp atmak zorlaşır. Çünkü bu kötü vasıfların yalnız biriyle mücadele zordur. Hepsi bir araya toplanınca mücadelenin daha da güç olacağı meydandadır. Dolayısıyla her kötü sıfat bir başka sıfatı da kendine çekmeye başlar. Öyle olunca insan bu kötü sıfatlardan ne kadarını kendisinde hemen giderebilirse diğer kötü sıfatların üzerine gelmesinden korunmuş olur. Yüce Rabbimizden niyazımız, nefsimizle mücadelemizde bizlere daima avun ve inayetini ikram eylemesidir.